Ayrım 24, sayfa 242, 12. bölüm, Işıklar Sönerken, 1999 yazı. Ailecek San Fernando Vadisi'nden Bel Air yakınlarında Yusule'ye bakan bir eve taşınmıştık. Şimdi yükseklerde yaşamanın yanı sıra işe kısa sürede gitmenin de tadını çıkarıyordum. Yaşadığımız yer güzel ve sessizdi. İnsan kendini şehirde gibi hissetmiyordu. Kampüse yakın olduğundan komşularımızın çoğu da benim gibi üniversitede çalışıyordu. Güneşli bir pazar günü erken saatte biraz okyanus manzarası seyretmek için köpeğimiz Jake'i yürüyüşe çıkardım. Tepeye vardığımızda Jake soluk soluğa kalmıştı. Farkında olmasam da benim nefesim de kesilmişti. Adımlarımızı yavaşlattım. Dinlenirken Yusley'de çalışan bir diğer psikiyatrist Bob Martin'i gördüm. Bob evinin ön bahçesini ortanca ekmekle meşguldü. Bana el salladı. Ben de selamlaşmak için yanına gittim. Bob, BDT'de yani bilişsel davranışçı terapide uzmandı. BDT, hastanın duygu ve davranışlarına yol açan harici olaylar, durumlar ve ilişkilerden çok hastanın kendi düşünceleri olduğu fikrini temel alan, amaca yönelik bir tedavi şeklidir. Terapist hastanın düşünüşünü sistematik olarak değiştirerek onun hissettiklerini ve davranışlarını iyileştirebilir. Terapist seanslarda birkaç farklı psikiyatrik rahatsızlığa uygulanabilecek yapısallaştırılmış bir yaklaşım kullanır. Psikiyatristin terapist stili genelde onun kişiliğini yansıtır derler. Bob'un kusursuzca düzenlenmiş özenli bahçesi de bu konuda istisna değildi. Jake etrafı koklamak için Bob'un çiçek ve çalıların üzerine atladığında Bob'un yüzünde deliren dehşeti gördüm. Hemen tasmaya çekerek Jake'i geri getirdim ve Bob rahatladı. Dayanabildiğim kadar laleler ve petunyalardan söz ettikten sonra konuyu psikiyatriye getirdim. Farklı psikoterapi formlarının avantaj ve dezavantajları hakkında dostane bir sohbete daldık. BDT'nin birçok hastaya yaradığını biliyorum dedim. Ama hiç merak etmiyor musun? Kısa zamanda değiştirdiğin hatta yok ettiğin o düşüncelerin araştırılması ve anlaşılması daha iyi olmaz mıydı diye. Bob güldü. İşte senin bu özelliğini seviyorum geri. Terapinin sonsuza dek sürmesi gerektiğine inanıyorsun. Hayır, sadece gerektiği kadar sürmesi gerektiğine inanıyorum. Konuşurken Jake'i gözden kaybettim. Sonra bir baktım Bob'un bahçesini teftiş ediyor. Geride de koca bir armağan bırakmış. Numuneyi almak için hemen mavi poşetimi çıkardım. Paniğe kapılan Bob ise koşarak hortumu getirmeye gitti. Çok özür dilerim Bob ama Jake'in seninki gibi güzel, bakımlı bir bahçe karşısında baştan çıkmaması mümkün değildi. Bob ayıplı alanı suyla yıkadı. Jake tam o sırada bize doğru gelmekte olan beyaz bir kaniş gördü ve tasmasını çekiştirerek beni tepeyi yukarı çekmeye çalıştı. Son anda hoşça kal dedikten sonra Jake yavaş diye seslenerek peşinden gittim. Ertesi gün Bob beni ofisimden aradı. Hala bahçeye kızıyor olamazdı herhalde değil mi? Bob köpeğimin dün bahçedeki davranışından dolayı çok özür diliyorum. Bob güldü. Boş ver onu geri. Konuşma fırsatını yakalamamız da iyi oldu. Seni tanıdığım bir çift için arıyorum. Yardıma ihtiyaçları var. Ve bence görmeleri gereken insan sensin. Teşekkürler. Seve seve. Bana biraz bilgi verebilir misin dedim. Ben kadını tanıyorum dedi Bob. Brentwood'da çok yoğun çalışan bir psikolog kendisi. Bir iş adamıyla evli. Çocuklar büyüyüp evden ayrıldığından beri evliliklerinde ters giden bir şeyler olduğundan yakınıyor. Memnuniyetle görürüm onları. Arasınlar beni. Ertesi hafta Susan ve Raymond Wagner ile randevulaştım. Randevuya birkaç dakika geç geldiler. İçeri girerken de Ray Parkson'un ile ilgili şikayette bulundu. 50'li yaşların başlarında ince, kır saçlı bir adamdı. Üzerinde yatçılık giysileri vardı. Giysileri hariç ağabeyim olabilirmiş gibi görünüyordu. Susan ondan birkaç yaş genç gibiydi. Karı koca kanepenin iki ayrı ucuna oturup konuşmaya başlatmamı beklediler. Başladım. Bob Martin size yardımcı olabileceğimi söyledi. Neler olduğunu anlatabilir misiniz? Biz Susan üniversiteye giderken ben de işletme master'ımı yaparken evlendik dedi Ray. En küçük çocuğumuz bu sonbaharda üniversiteye gitmek üzere yanımızdan ayrıldı ve bana kalırsa karımla birlikte harika vakit geçiriyoruz. Dönüp Susan'a baktım ve yuvanın boş kalması nasıl bir duygu dedim. O kadar da kötü değil. İkimiz de kariyerimizle meşgulüz. Çok da güzel bir hayatımız var. Ama son birkaç yıldır aramızda bir mesafe olduğunu hissediyorum. Evliliğimde eskisi kadar mutlu hissetmiyorum kendimi. Ray başını iki yana salladı. Yok canım, hayatım nereden çıkarıyorsun bunları anlamıyorum. Bana döndü. Doğrusunu isterseniz burada ne işimiz var bilmiyorum. Susan mutlu değil, onu anlıyorum. Ama ikimizin değil de onun tek başına birini görmesi gerekmez mi? Susan kırgınlıkla baktı. Rey, bir evlilik sorunumuz var. İkimizi de içeren bir şey bu. Neden inkar içindesin sürekli? Rey teslim olurcasına ellerini havaya kaldırdı. Madem öyle diyorsun hayatım, öyle olsun. O zaman anlat doktora bakalım. Sence neymiş problem? Olur dedi Susan. Birincisi, Rey boş vaktinin tamamını o aptal teknesinde geçiriyor. Yat o canım, tekne değil diye lafı böldü Rey. Her neyse işte, beni ona bakınca bile deniz tutuyor biliyorsun. Bana döndü. O şeyi ilk satın aldığında pazarları birkaç saatliğine açılırdı. O kadar önemli bir şey değildi. Ama şimdi bütün hafta sonlarını yat yarışlarında falan geçiriyor. O hafta sonları pazartesi akşamına kadar da uzuyor. Rey itiraz etti. Yatta işte yaptığımı gayet iyi biliyorsun. Hem karada hem denizde iş bağlantısı yapıyorum ben. Ekmeğimi öyle kazanıyorum. Hem her hafta sonunda gitmiyorum. Son zamanlarda gidiyorsun dedi Susan. Gittiğin zaman da doğru dürüst aramıyorsun bile. Yalnız hissediyorum kendimi. O hayat senin için benden daha önemli gibi geliyor bana. Saçmalık. Şehirde olduğumda birlikte harika vakit geçirmiyor muyuz? Birbirimize yakın hissetmiyor muyuz kendimizi? Kanepede Susan'a doğru yaklaştı. Elini tuttu. Susan yumuşadı. Doğru. Evde olduğun zamanlar her şey iyi. Başını iki yana salladı. Kendimi böyle şikayet ederken duymaktan nefret ediyorum. Mesleğimde karşıma çıkan huysuz ev kadınları gibi konuşuyorum. Sürekli kocalarından ilgi görmedikleri için vır vır ediyorlar. Sustu ve başını başka tarafa çevirdi. Utanıyorum. Neden dedim. Bana baktı. Böyle güvensiz olmamalıyım da ondan. Psikoloğum ben. Sürekli bu tür sorunları olan insanları tedavi ediyorum. Ama terapistler de insandır. İkimiz de biliyoruz ki duvardaki diploma bizi kişisel sorunlardan muaf kılmaz dedim. Bakın, 30 yıllık evliliğin ardından eşlerden her birinin kendisine vakit ayırması ve farklı ilgi alanlarına sahip olması sağlıklı bir şey. Biliyorum. Ama bana bir terslik varmış gibi geliyor. Rey şefkatle ona baktı. Anlıyorum hayatım. Çocukların gitmesi de zor oldu senin için. Biliyorum. Düşündüğüm kadar kötü olmadı aslında. Bana döndü ve mesleğim insanı tatmin eden bir meslek. Ayrıca Rey yakınımdayken birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Arkadaşlarımızı görüyoruz, sinemaya gidiyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz. Ben sadece o tekneye binemiyorum. O da bunu biliyor dedi. Dalgınlaştı. O zaman düşünüyorum, neden gidip aldı onu? Rey cevap verdi. Babamın da yatı vardı biliyorsun. Denizi de her zaman sevdim ben. Çocuklar küçükken ne vaktim vardı ne de param. Ama şimdi benim için müthiş bir rahatlama fırsatı bu. Hem işim için de harika. Sen psikolog olmak ve çocukları bakıcıya bırakmak istediğinde ben tamamen desteklemiştim. Tek istediğim senin mutlu olmandı. Biliyorum dedi Susan. Anlıyorum. Benim problemim bu. Neden böyle rahatsız olduğumu bilemiyorum. Rey'in yatı dışında bu duyguları uyandıran bir şey var mı acaba dedim. Rey uzun bir sessizlikten sonra şunu bir düşün Susan. Senin 3 tane kız kardeşin var. Hiçbiri de kariyer sahibi değil. Susan ona baktı. Ne demek istiyorsun? Ailende kızlar kariyer sahibi olmaktan caydırılmış diyorum. Kabul et ki üniversite aslında koca bulma yeriydi. Rey bana döndü. Eleştirmek için söylemiyorum bunu ama acaba Susan'ın asıl canını sıkan yatım değil mi diye düşünüyorum. Ailesinde kariyer sahibi tek kız olmaktan dolayı suçluluk duyuyor olabilir. Susan bir an durduktan sonra çok enteresan. Şimdiye kadar hiç böyle bir bağlantı kurmamıştım. Biraz düşüneyim dedi. Karşımdaki çiftin psikolojik bilgi birikiminden etkilenmiştim. Profesyonel eğitim aldığı için bunu Susan'dan bekleyebilirdim. Ama Rey de epey bilgiliydi. Seansa gelme konusunda savunmacı bir davranış sergilese de Susan endişelerine karşı duyarlı görünüyordu. Susan da Rey ona yaklaştığında karşılık veriyordu. Doğrusu Rey'in önemli bir noktaya yakalamış olabileceğini düşünüyordum. Susan'ın yata yönelik kıskançlığı daha derin meselelerden kaynaklanıyor olabilirdi. Belki de olayın kaynağı onu bir eş, anne ya da terapist olarak kimliğiydi. Belki başarının iyi bir eş ya da anne olmak anlamına geldiğine inandırılarak yetiştirilmişti ve psikologluk kariyeri ailenin hamuruna uymuyordu. Kim bilir, belki sorunun yanıtı evlilik danışmanlığı değildi. Susan için bireysel psikoterapi daha iyi olabilirdi. Öte yandan Susan'daki, Rey'in ondan çok yatla ilgilendiği hissi de başka bir şeylerin döndüğünün işareti olabilirdi. Acaba Rey'in bu dönemde yat almasının ardında başka nedenler mi vardı? Tuhaftı doğrusu. Çocuklar evden ayrıldığına göre ikisinin birlikte daha fazla vakit geçirme olanağı vardı. Hem Rey Susan'ın yata asla binmeyeceğini de biliyordu. Orta yaşlı erkekler kimi zaman evlilik dışı ilişki yaşayabiliyorlardı ki bu da yata ve Susan'ın rahatsızlığını gayet iyi açıklayabilirdi. İyi karısını seviyor ve iyiliğini düşünüyor gibi görünüyordu. Ama bazen konuşmaları kulağa ezberden ve samimiyetsiz geliyordu. Belki sadece iletişim tarzı böyleydi. Aslında bugün bizi neden çift terapisine sürükledin bilemiyorum Doktor Small dedi Susan. Sonuçta Ray iyi bir koca. Bense sadece son zamanlarda tuhaflık hissediyorum. O kadar. Ray kolunu Susan'ın omzuna attı. Utanılacak bir şey yok hayatım. Senin sorunların benim de sorunlarım sayılır. Susan rahatladı ve kolundaki ilk flört dönemlerini anlatmaya başladı. Evlendikten kısa bir süre sonra okulu bırakmış, ilk çocuğu doğurmuştu. Bu arada Ray kariyerine devam etmiş, şirket kurma işinde başarılı olmuş, küçük bir servet edinmişti. Seansın sonunda bundan sonra hangi adımları atacağımızı konuştuk. Çift terapisi konusunda yaşadıkları tereddütlere rağmen kısa bir deneme süresi yapmaya karar verdik ve bir sonraki hafta için randevulaştık. Hafta sonu Gigi ile arka bahçede şezlonglara uzanıp çocukların havuzda Marco Polo oynayışını izlediğimiz zamana kadar Wagner'ler üzerine fazlaca düşünmedim. Gigi Seyahat dergisinin sayfalarını karıştırırken bir Sid Barnes fotoğrafında durdu. Fotoğrafta güzel insanlar dizi dizi yatların yanı sıra yürüyüş yapıyordu. Gigi fotoğrafı göstererek Sid Barnes'teki şu yatlara baksana ne kadar çok sardunya gibi dizilmişler. Ben gidip bir yat alsam ne düşünürsün dedim. Ya başına bir tarla kuşu kondu ya da kenedilerle gizli bir bağlantım var diye düşünürüm. Geçenlerde bir çifti terapiye aldım. Kadın teknelerden nefret ediyor ama adam yine de gidip bir tekne satın almış. Neden yapmış böyle bir şey dedi Gigi. Hep istermiş çünkü. Çocuklar büyüyünce ancak parası olmuş. Gigi dergiyi elinden bırakıp çocuklar arasındaki giderek sertleşen havuz savaşına ayırmaya gitti. Geri döndüğünde birlikte herhangi bir şey yapıyorlar mıymış dedi. Evet dedim ama adam her hafta sonu yatla açılıyormuş. Kadın da bu konuda güvensizlik hissediyor. Anlayabiliyorum doğrusu. Ben de seni çok seyahat ettiğin zamanlardan nefret ediyorum. İnsan kendini yalnız hissediyor. Çocuklar varken bile. Havuza baktı. Özellikle de çocuklar varken. Rica etsem dedi kızımı işaret ederek. Rachel ağlamaya başlayan oğlumuzu havuz oyuncağıyla pataklıyordu. Kalkıp suçlu alete el koydum ve dikkat dağıtmak için havuza iki tane deniz topu fırlattım. Tekrar şezlonguma uzanırken 30 yıldır evlilermiş dedim. Çocukları büyümüş artık. Adam sadece hep hayalini kurduğu bir şey yapmak istiyor. Nesi yanlış bunun? Hiçbir şey dedi Gigi dergisine dönerek. Sence insanların ayrı ayrı ilgi alanlarının olması ilişkiyi güçlendirmez mi dedim. Gerektiğinde birbirlerinin yanında olurlarsa eğer. Evet. O zaman bir koca neden kendini hobi edinmesin dedim. Hobi edinmenin yanlış bir tarafı yok. Ama birlikte yapabilecekleri bir şey olsa güzel olurdu. Bu hasta seni yatına mı davet etti dedi. Şaka mı yapıyorsun? Son derece uygunsuz bir şey olurdu dedim. İçten içe yatabilmeyi istediğimi hissederek. Ne düşündüğümü bilmek ister misin dedi Gigi. Tabii ki. Bence olaya yanlı bakıyorsun. Kocanın tarafını tutuyorsun. Ters aktarım mı deniyordu? Ne deniyordu ona? Karşı aktarım. Söylediğinizi dikkate alacağım Doktor Gigi. Günün devamında bendeki karşı aktarım tepkisini Ray ile Susan arasında olanlar hakkındaki izlenimimi çarpıtıyor olabileceğimi düşündüm. Freud bu terimi terapistin psikoterapi sürecinde hastaya verdiği duygusal tepkiye karşılık kullanmıştı. Etkin bir terapist empati kapasitesine sahiptir ve karşı aktarım duyguları yaşar ama bu duyguların terapiye etki etmesine izin vermez. Aslında bu tür tepkilere ve onların doğurduğu çarpıtmalara ilişkin perspektifini koruyan terapistler için karşı aktarım, hastanın duygusal dünyasını araştırma açısından önemli bir fırsat sunar. Karşı aktarım terapisti, hastanın davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini ve hastanın nasıl işlevsiz ilişki kalıpları yaratabileceğini anlamakta yardımcı olur. Eğer Gigi bendeki karşı aktarım konusunda haklıysa, Ray ve Susan konusunda perspektifimi çarpıtan şey neydi? Belki bana olan fiziksel benzerliği yüzünden Ray ile kendimi gereğinden fazla özleştiriyordum. Belki kendi hobilerime daha fazla vakit ayırma arzusu içindeydim. Acaba köpek gezdirme ile çocuk bakma ile geçen hafta sonlarından kaçış mı arıyordum? Pek sanmıyordum doğrusu. Ailemle olmayı çok seviyordum ve bunu hiçbir şeyle değişmek istemezdim. Belki de karşı aktarımımın Susan'la bir ilgisi vardı. Acaba benim gibi bir akıl sağlığı profesyonellerinin kişisel yaşamıyla ilgili şüpheler ve güvensizlikler yaşamasından rahatsızlık mı duyuyordum? Başka bir terapiste tedavi etmenin zorlukları olabilir. Hastanın sizden daha bilgi olabileceği konusunda güvensizlik duyguları yaşayabilirsiniz veya hastayla öyle özdeşleşirsiniz ki sorunlarına karşı körleşirsiniz.